السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة dalale. Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sahih-i Bukhari Allah Azze ve Celle bizlere, bana bu kitabı tercüme etmeyi nasip ettiği için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Ve burada bulunan Musa abi bunu tercüme ederken şöyle bir söz söylemiş idi: Allah'a hamdolsun ki selefi itikada sahip bir kimse, insanlar Türkiye'de böyle bir kitabı, kaynak bir kitabı ilk defa tercüme ediyorlar demiş idi kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Hakikaten ehli sünnet itikadına göre tercüme edilmiş ve edilmekte olan ilk kaynak eser bu. O yüzden Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Ve Bukhari, biliyorsunuz, Bukhari'nin sahihi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynak olarak kabul edilmiş. Ulema, alimlerimiz, selef alimlerimiz bunu böylece kabul etmişler. Ve bu kitaba yaptıkları şerhlerle, düştükleri şerhlerle, yazdıkları kitaplarla şerh olarak bunun ehemmiyetini göstermişlerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle yaptığımız bu ameli kendi veçi için, rızası için kabul buyursun ve hasenatta, mizanımızda inşallah kabul buyursun kardeşlerim. Selam. Allah Azze ve Celle bunu okuyup amel eden kardeşlerimizden eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkese hayırlı günler. Evet kardeşlerim, Sahih Bukhari'ye elhamdülillah bitmesine az kaldı. Bu tercüme Harun Ebu Hüseyin abimiz tarafından, tahkikleri de, dizgileri de, Arapçası olsun yine Türkçesi olsun, Hüseyin Ebu Emre abimiz tarafından gerçekleştirildi. Allah'a hamdolsun bu kitabın tercümesinde ufak da olsa bana bir pay düştü. Okuma olsun ya da ne bileyim bu konu, Türkçe dizgileri olsun, bana nasip oldu. Tekfir fitnesinin olsun ya da ne bileyim hadisçilere karşı taan usulünde olsun, böyle bir eserin bizler tarafından tercüme edilmesi büyük bir rahmet oldu. Çünkü ümmetin içerisindeki fitnelerin Allah'a hamdolsun inşallah son bulacağı meseleler de içerisine alındı. Bunların dipnotları da yine Hüseyin Ebu Emre abimize ait. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine ve Harun Ebu Hüseyin abimize bunu kabir azığı olarak nasip etsin. Hepinize hayırlı günler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet kardeşler, Allah'a hamd olsun, Rabbime hamdü senalar olsun ki Allah bizlere böyle bir eseri hem okumayı, hem tercüme etmeyi, hem de o meselelerle alakalı din kardeşlerimize birçok konuda ışık tutmayı nasip etti. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise, en hayırlısıysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. İşlerin en kötüsü ise dinde sonradan uydurulanlar ve dine sokulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat dalalet, her dalalette sapıklıkta ve ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. İmam Buhari Allah'ın hayırda kullandığı ve ömrünü hayırda geçirdiği salih insanlardan. Önce Muhammed bin İsmail Ebu Abdullah İmam Buhari kimdir? Bir hayatını bilelim kardeşlerim. Çünkü Müslüm'ün mukaddimesinde şöyle bir ifade gelir. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Öyleyse kimden aldığınıza çok dikkat edin diyor. Allah'ın kitabı Kur'an'dan sonra en kıymetli kitap olan Sahih Buhari adıyla meşhur olan hadis kitabının yazarı, büyük hadis alimi, ismi Muhammed bin İsmail olup künyesi Ebu Abdullah'tır. Hadis ilminde çok yüksek bir dereceye sahiptir. 300 binden fazla hadisi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir alim olduğu için, İmam Buharalı olduğu için de Buhari denilmiştir. 300 bin hadisi senetleriyle ezbere bildiği için kendisine imam denmiş, Buhari ismi de Buharalı olduğu için verilmiştir. Kardeşlerim, Buhari ismiyle meşhur olmuş, 810 Hicri 194 senesinde Buhara'da doğmuş, 870'te yani Hicri 256 senesinde Semerkand'ın Harten kasabasında vefat etmiştir. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kardeşlerim, İmam Buhari küçük yaşta babasını kaybetmiş. İlk tahsiline doğum yeri olan Buhara'da başlamış. Duası makbul, saliha bir hanım olan annesi onun ve kardeşinin yetişmesi için çok gayret sarf etmiştir. 10 yaşından itibaren hadis alimlerinin derslerine devam etmiş. Daha 15 yaşına girmeden 70 bin hadisi senetleriyle ezbere bilen bir insan vaziyetine gelmiştir. Hadis ilminde kısmında o derece ilerledi ki hocaları ile karşılıklı ilmi münazaralarda bulunmaya başladığında, ki nitekim hocası dahili bazı hadis rivayetlerindeki eksikliklerini bile onun yardımıyla tamamlar hale gelmiştir. 16 yaşındayken Abdullah bin Mübarek ve Veki bin Cerrah'ın kitaplarını ezberlemiştir. Fıkıh ilminde müştehitlerin bildirdiklerini öğrenmiş. Sonra annesi ve kardeşiyle birlikte hacca gitmiş. Hac farzasını ifa ettikten sonra annesi ve kardeşi Buhari'ye dönmüş. İmam Buhari ise Mekke'de kalarak hadis-i şerif toplamaya başlamıştır. Kardeşlerim, 18 yaşındayken sahabe ve tabiinden gelen bütün fetvaları topladı. Abdullah bin Zübeyr el-Hamidi'den Şafi fıkhını öğrendi. Bu arada Medine-i Münevvere'ye gidip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu şehri gezmiş, kabrini ziyaret etmiş ve orada ilk eserini yazmıştır. Tarihül Kebir kitabını yazmış. Mekke ve Medine'den başka Bağdat, Basra, Kufe, Mısır, Nisabur, Bel, Merv, Askalani, Dımeşk, Humus, Rey ve Kayseriye gibi ilim merkezlerini dolaşıp hadis alimleriyle görüşüp binden fazla alimden hadis ve diğer ilimleri öğrenip nakletmeye çalışmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim, çok kuvvetli bir zekaya ve hafızaya sahipti. İşittiği hadisi şerifi hemen ezberler, onunla hadisi şerif dinleyenler yazdığı halde o yazma ihtiyacını duymazdı. Muhammed bin Selam el-Bikendi, İbrahim bin el-Eşas, Ebu Asım el-Şeybani, Abdurrahman bin Muhammed bin Hambat, Halid bin Mahlet, Ebu Nasır il-Feradisi, Abdan bin Osman el-Mervezi, Ali bin el-Medeni, Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in, İshak bin Rahavey, Süleyman bin Harp, Abdullah bin Zübeyr el-Hamidi gibi hocalar elinde yetişmiştir. İmam Buhari ilim tahsilini bitirdikten sonra Mısır'dan Mavera-ün-Nehir'e kadar tanınmış ilim merkezlerinde hadis ve çeşitli ilimler okuttu. Derslerinde binlerce talebe bulunurdu. Kendisinden 70 binden fazla talebe hadis dinlemiştir. Bunların arasında İmam Tirmizi, İmam Nesai, Ebu Zuhra ve Ebu Bekir bin Huzeyme, İbnu Ebu Davud, Muhammed bin Nasır el-Mervezi, Müslüm bin Haccac, İbni Ebu Dünya gibi büyük ve tanınmış hadis alimleri de vardı. Allah onlardan da razı olsun. Binlerce talebe yetiştirdikten sonra Nişabur'a, oradan da Buhara'ya döndü. Bir müddet Buhara'da kalıp hadis ve ilim öğrenmekle meşgul oldu. Bir rivayete göre Buhara valisi çocukları için özel ders verilmesini, buraya kimsenin girip dersi dinlememesini istedi. İmam Buhari ise ben bir kısım kimselerin hadis dinlemekten men edip birkaç kişiye hadis öğretmem buyurdu. Bu durum vali ile arasının açılmasına sebep oldu ve Buhara'dan ayrıldı. Allah Azze ve Celle'ye valiyi şikayet etti. Sıkıntısını arz etti. Duası kabul olup aradan bir ay geçmeden vali azledildi, zindana atıldı. Bu arada Semerkantlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda Semerkantlılardan bir kısım insanların isteyip bir kısmının istemediğini haberi alınca Harteng köyünde kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek istedi. İnsanların bu halinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açıp "Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikte bana dar oldu. Beni tarafına al" diye dua etti. O ay orada hastalandı ve 870 yılının Ramazan bayramı gecesi Semerkant'tan 72 kilometre uzaklıkta olan Harteng köyünde vefat etmiştir. Kabri de oradadır. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim, İmam Bukhari çok cömert olup herkese iyilik ederdi. Fakirlere çok sadaka verir, talebelerinin ihtiyaçlarını bizzat karşılardı. Haramlardan ve şüphelerden daima kaçar, gıybetten çok korkardı. Hatta derdi ki, Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım ve öyle bir iş için beni aramasın buyururdu. Gecenin ilk saatlerinde uyur, sonra kalkar, ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Evet kardeşlerim, hadis ilminin ve hadis alimlerinin hemen hemen önderi olmuştur İmam Bukhari. Yüz binlerce hadisi ezberlemiş. Hem de metinleri ve senetleriyle ezbere. Hadis-i şeriflerin ravilerini çok inceler, dinin emirlerine uymayan, edeplerini gözetmeyen, ahlakında kusur olanlarının rivayetlerini hadis-i şerifleri yazmaz, hıfzında tutmazdı. Hadis-i şerifin metnini ezberlediği gibi o hadis-i şerifi rivayet eden kimselerin künyelerini, doğum ve ölüm tarihlerini, ahlak ve yaşayışlarını, kimden rivayette bulunduklarını, o raviden başka kimlerin hadis-i şerif aldığını öğrenir ve ezberlerdi. Bir kimse hadis rivayetinde ve ravilerin senedinde hataya düşse hemen İmam Bukhari'ye sorar ve doğrusunu öğrenirdi. Gittiği her yerde etrafı hadis-i şerif alma ve öğrenmek isteyenlerle dolup taşardı. Allah ondan razı olsun. İmam Bukhari'nin hadis ilmindeki rumuzu H harfidir. Aynı zamanda tefsir ve birçok ilimde de üstad olan İmam Bukhari'nin tefsire dair bildirdiği rivayetler tefsir alimlerinin bütün kitaplarında yer almıştır. Kardeşlerim, İmam Bukhari'nin vermiş olduğu eserlere bir göz atacak olursak, birincisi Camu-i Sahih dediğimiz, bizim de tercüme ettiğimiz en büyük ve en meşhur eser olan Sahih Bukhari ismiyle de tanınan bu kitabıdır. Allah ondan razı olsun. Bütün İslam alimleri söz birliğiyle şunu demişlerdir: Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap Sahih Bukhari'dir. İmam Bukhari bu kitabı Mescid-i Haram'da yazmış ve bu kitabı tam 16 yılda tamamlamıştır. Ve Kütüb-i Sitte diye isim verilen 6 kitabın en başında gelen İmam Bukhari'nin yazmış olduğu sahihdir. İkinci kitabı ise Tarihül Kebir, üçüncüsü Tarihül Evsat, dördüncüsü Tarihus Sagir ki bu üç eser hadis ravilerinin hayatlarını ve hadis ilmindeki yerlerini ihtiva eder kardeşlerim. Beşinci eseri ise Kitabı Duafa-is Sagir, yani zayıf ravilerin hallerinden bahsettiği kitaptır. Altıncısı Et-Tarih fi Marifeti Ruvatul Hadis, 7 Et-Teravih-ül Ensab, 8 Kitabul Kuna, 9 Edebül Müfret, 10 Raful yedeyn fissalat, ki bunu da damadım Harun Ebu Hüseyin tercüme etti. Allah razı olsun. 11. Kitabul kıraatı half el imam. 12. Halkul efal il ibadi ve reddu alel cehmiye. 13. El akide yahut et tevhid. 14. El camiul kebir. 15. Et tefsirul kebir. 16. Kitabul mebsut. 17. Esmaus sahabe. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Gelelim kitabımızın mukaddimesine. Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hükmetmeyi öngören pek çok ayet vardır kardeşlerim. Biz de tercümemize bu mukaddimede Kur'an ve sünnete dönmenin gerekliliğiyle ilgili birçok noktaları zikrettik. Muhakkak ki Rabbimiz kitabında sen öğüt ver, nasihat et. Muhakkak ki bu mümine fayda verir buyurmuştur. Allah Azze ve Celle kitabında Allah ve Resulü bir işe hükmettikleri zaman mümin erkek ve mümin kadının artık kendi işlerinde başka bir şeyi seçme hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur buyurmuştur. Yine Rabbimiz bunlar Allah'ın kulları için koyduğu hudutlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o da onun içinde daima kalacağı ağaçları altında ırmaklar akan cennete sokar buyurmuştur. Evet kardeşlerim, asrımızda Müslümanların içinde bulunmuş oldukları duruma baktığımızda öyle tablolar var ki adil ve hakim olan Allah'ın bir topluma gönderdiği belalar, onların isyanları, Allah ve Resulünün emirlerine muhalif davranmaları yüzünden başlarına gelen birçok bela ve musibetleri görüyoruz. Özellikle halkı Müslüman olan ülkelerin fertleri Kur'an ve sünnetten uzaklaşıp şirk düzenlerinin hakimiyetinden dolayı birçok fitne ve zorluklarla yüz yüzedir. Neticede ister itikadi, ister ameli olsun, kitap ve sünnetten uzaklaşma en korkunç bir şekliyle bugün gözler önüne gelmektedir. Sanki İslam sadece namazdan, oruçtan ibaretmiş gibi kabul edilmektedir. Sünnetin ise yerini bidat ve hurafeler almış, sünnete uygun İslami bir yaşayış tarzı üzerine Avrupa'yı bir yaşayış tarzı her yönüyle tercih edilmiş. Nüfusunun büyük çoğunluğunu teşkil ettikleri ülkelerde Müslümanlar kendi inançlarına göre yaşayamaz olmuşlar. Sebebi ise İslam'ın hakim olmayışı ve Müslümanın da İslam'ın hakim olmasına çalışmamasıdır. Küfür rejiminin, tağutun Müslümanlar üzerindeki hakimiyeti had safhadadır. Buna da fırsat veren Müslümanlardan bizzat kendilerinden başkası da değildir. Diğer bir etkene gelince, Müslümanların çeşitli fırkalara ve görüşlere ayrılmalarında ihtilaf ettikleri meselelerde İslami bir tavırla kitap ve sünneti hakem kılmayışlarından dolayıdır. Bugünkü din anlayışımız şundan ibaret. Falanca hoca şöyle diyor. Bizim görüşümüz budur. Raci görüş böyle. Biz böyle gördük. Biz ayetten ve hadisten anlamayız. Ben bilmem. Ben bunu muhakkak bir alimlere sorayım. Sen falan alimden daha mı iyi biliyorsun? Bu ve buna benzer nice sorular Müslümanların hemen hemen tamamında hakim olan yanlış bir anlayış, yanlış bir davranıştır. Kitap ve sünneti devreden çıkarıp onları rafa kaldırıp hükümsüz kılmak sanki asrın uğraşısı haline gelmiş. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlara örnek olsun diye ortaya koyduğu tertemiz sünneti ihmal ve göz ardı edilmektedir. Evet, bugün Müslümanların zafere ulaşamamalarının en büyük sebebi İslam'dan uzak olmaları ve İslam'a kendilerinin düşman olmalarıdır. Nefiscilik, taassup, söz ve amellerinin bir olmayışından, ihtilaf ve anlaşmazlık anında kitap ve sünneti hakem tayin etmediklerindendir. Oysa Allah ve onun Resulü birlik ve beraberliği emretmekte. Açık delil olduğunda ona tabi olmayı, kesinlikle ayrılığa düşmemeyi emretmektedir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Şimdi bu gerçeğin ışığı altında ümmete düşen Kur'an ve sünnete ittibanın gerekliliğini ve sahih hadisle amel etmenin önevini görev bilip artık boşa geçirmiş olduğu zamanlarını hatırlayıp hemen Rabbani kaynak olan Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine dönmesidir. Kurtuluş ancak kitap ve sünnetle amel etmemizle mümkündür. Bunun başka yolu yok. Evet. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiş olduğu o vahye uymamızı emrediyor. Allah Azze ve Celle Resulünü bize göndermiş ve bize birçok şeyleri öğretmiş, dini tamamlamış ve Rabbimiz Resuluna bile ey Resulüm Rabbinden sana vahyolunana uy, ondan başka ilah yok, ona ortak koşanlardan yüz çevir demiştir. Ey Resulüm seni din konusunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık, sen ona uy, hakkı bilmeyenlerin isteklerine, heva ve heveslerine uyma demiştir. Allah bu ayetlerle amel edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayetlerinde insanlara Resulü için kendisine vahyolunana uymasını farz kıldığını beyan ediyor. Çünkü bu kulların faydasına olan düzeni, yani şeriatı en iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah gönderdiği Resuluna bunu emrederek kafir ve münafıkların yolundan men ediyor. Hatta onların düzenlerini bile ortadan kaldırmayı da bu emirleri arasında ifade buyuruyor. Allah katında olmayan her sistem ancak heva ve hevese uymaktan başka bir şey değildir kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafi diyor ki akıl sahibinin kesinlikle bildiği gibi Allah'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ına vahyolunana uyma emri bizim için de bir emirdir diyor. Evet kardeşlerim, Rabbimiz göndermiş olduğu Resuluna vahyettiğini insanlara tebliğ etmesini emretmiştir. Ey Resulüm Rabbinden sana indirilenleri tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan ondan gelen risaleti tebliğ etmemiş olursun. Allah seni korur. Allah şüphesiz kafir bir kavme hidayet etmez buyurmuştur. Evet, Rabbimiz kulu ve aynı zamanda Resulü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben göndermiş olduğu vahyi insanlara tebliğ etmesini, açıklamasını emrediyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu görevi tam manasıyla yerine getirmiştir. Aynı zamanda Yüce Allah'ın her emrine uymuş ve onu en güzel şekilde yaşamıştır. Çünkü onun ahlakı Kur'an'dı. Evet kardeşlerim, dinimiz kemale erdi. Rabbimiz hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Bize düşense tamamlanan, kemale eren bu kitap ve hikmeti öğrenme, kitap ve hikmetle amel etmedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben size iki şey bıraktım ki onlara tutundukça asla sapıtmayacaksınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim buyurmuştur. Ve bunlar kıyamete kadar, Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacaktır kardeşlerim. O peygamber hevasından konuşmaz. Onun konuştukları ancak vahiyle bildirilenlerdir. Abdullah bin Amr diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğum her şeyi ezberlemek maksadıyla yazıyordu. Şu Kureyş bunu benden men etti. Allah Resulü'nün kızgınlık hali var. Sükunet halinde konuşan bir insan hali var. Her şeyini yazacak mısın? Sen bundan vazgeç dediler. Abdullah bin Amr, ben diyor bunu geldim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Ey Allah'ın Resulü, ben senin ağzından çıkan her şeyi yazıyordum ama şu Kureyş bunu benden men etti. Ne dersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle ağzına doğru işaret ederek yaz, yaz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz demiştir. Evet kardeşlerim, bu arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misvakla ağzını temizlerken ooo diye bir ses çıkıyor. Bunu da yazayım mı ya Allah'ın Resulü? Yaz, yaz diyor. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz diyor. Evet kardeşlerim, kim Resul'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Sünnet inkarcılarının durumuna baktığımızda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de haber verilen Allah ile Resul'ünün arasını ayırmak isteyenlerin durumunu ap açık bizlere hatırlatmaktadır. Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkar ederler. Allah ile Resul'ünün arasını ayırmak isterler. Ve ikisinin arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Bugün sünneti vahiy kabul etmeyen, sünneti inkar eden, Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalışan insanlara Allah Azze ve Celle kitabında güzel güzel cevap veriyor kardeşlerim. Kur'an'a iman etmek kişiyi La ilahe illallah tevhidinin, Resulullah'ın sünnetine inanmak isteyen kişiyi Muhammedun Resulullah şahadetine tahkikine götürür. Zaten Muhammedun Resulullah şahadetinin manası Resulullah'ın emirlerine itaat etme, haber verdiği hususlarda onu doğrulama, onun nehyettiği kötülüklerden kaçınma ve istenildiği şekilde Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmektir. Her kim ben sünnetin amele taalluk eden yönünden başkasına inanmam diyorsa, işte onun durumu aynen Yüce Allah'ın şu söylediği hükmünün içine girer. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir? Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine itilir diyor Bakara 85'te. Kim ben Kur'an'dan başka bir şeye ne inanır ne de amel ederim derse, bu kimse de tıpkı şöyle konuşan kimseye benzer. Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet ederim, fakat Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmem manasına gelir ki böyle bir şehadet de geçerli değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse Resuluma tabi olun da beni hakikaten sevdiğinizi anlayayım, günahlarınızı bağışlayayım diyor. Evet kardeşlerim, Allah doğruya tabi olanlardan eylesin. Ne zaman ki İslam ümmeti peygambere uyma, ona itaat etme, emirlerine boyun eğme ve teslim olma gibi hususlarda tam bir bozgunluk sürecine girmiş oldukları halde yine de Resulullah'ı sevdiklerini ileri sürmüş iseler de, işte bu iddia tevhidi olmayan his, vicdan, Kur'an ve sünnet açısından batıl ve yalan bir iddiadır. Bunun aksini iddia eden varsa lütfen delilini getirsin. Neticeden her şeyin iç yüzünün ortaya çıktığını görecektir. Allah Azze ve Celle kitabında hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında ihtilafa düştükleri zaman içlerinde bir burukluk duymadan verdiğin hükme gönül hoşluğuyla razı olup tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor kardeşlerim. İhtilafların vukuunda Allah ve Resulüne götürme dinde farz kılınmıştır kardeşlerim. Eğer Allah'a ve Resulüne hakikaten iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Evet kardeşlerim, taklit en tehlikeli tartışmaların başında gelir. Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizden çekişmeyin, aksi halde başarısızlığa uğrarsınız ve kuvvetiniz yok olup gider, sabredin, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Bakın Rabbimiz hezimete uğramanın sebebi olarak çekişmeye haber veriyor. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle hükmettiğiniz zaman çekişme olmayacaktır. Çünkü insanlar kendi görüşleri üzerinde taassup sahibi olduklarından veya delile bakmaksızın başkalarını taklit ettikleri zaman muhakkak çekişme meydana gelecek. Bundan dolayı sahabe, Allah onlardan razı olsun, onlara baktığımızda bütün meselelerde onlar yine kendi içlerinden olan başka birini taklit etmediler. İşte Ebu Bekir, işte Ömer, Allah onlardan razı olsun, kendi görüşlerinde bile taassup göstermediler. Vermiş oldukları bir fetvanın zıttına bir hadis geldiğinde hemen kendi görüşlerini terk ettiler. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Onların iman ettiği gibi Rabbim bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, insanların en hayırlıları benim zamanımda yaşayanlardır. ondan sonrakiler ve ondan sonrakiler diyor. Evet kardeşlerim, Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman kendilerinden ne bir söz söylüyor ne de bir amelde kesinlikle bulunmuyorlardı. Onun sünnetine azı dişleriyle sımsıkı bağlanıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara böyle vasiyet etmişti. Onlara azı dişinizden bile olsa sımsıkı sarılın. Sonradan uydurulmuş işlerden sakının. Çünkü dinde sonradan uydurulan her şey bidat, her bidat sapıklıktır demişti. Onlar uydular. Uydular ve kurtuldular. Allah bizlere de uymayı, arınmayı nasip etsin. Şüphesiz sünnet üzere olmayan bütün amellerin bidat olduğu bilinen bir gerçektir. Böyle ameli uygulamak büyük bir imam tarafından söylenmiş olsa bile bu caiz değildir. Bu konuda o hakkı ararken hataya düşer. İçtihat ettiğinde yetersiz kalırsa hatasından dolayı sorulmaz. Ceza görmez, aksine ecir alır. Bu bir içtihattan dolayıdır. Hatası da affedilmiştir. Kendilerine nas ulaşmadığından gerek selef, gerekse halef alimlerinden çoğu içtihat etmişler. Zayıf hadisi sahih, ayeti değişik manada yorumladığından ya da kuvvetli bulduğu görüşten dolayı bir takım söz ve davranışlarında farkında olmadan bazıları bidata düşmüşlerdir. Kendilerine ulaşmayan deliller, naslar konusunda Rabbinden gücü yettiğince korkarsa, ey Rabbimiz unutmuş veya hata etmişsek bizi sorumlu tutma ayeti onda tahakkuk eder kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sahih sünnetiyle amel etmeyi nasip etsin. Ey Müslümanlar, peygamberi kendi aranızda çağırmayı birbirinizi çağırmakla bir tutmayın. Allah içinizden birbiri arkasına gizlice sıvışanları elbette bilmektedir. Bu itibarla Allah'ın emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar buyuruyor. Evet kardeşlerim, selefimiz Allah onlardan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sımsıkı sarılarak sünnete muhalif bütün sözleri reddettiler. Bakın, dört imam diye meşhur olan hidayet imamlarından, Allah onlardan razı olsun, hepsi sünnete uymakla, sünnete çelişen görüşleri terk etmekle ilgili birçok söz söylemiştir. Bakın İmam Ebu Hanife'ye bakın. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet etsin. Sahih bir hadis olduğu zaman benim mezhebim, görüşüm odur demiştir. Hadis sahih ise benim mezhebim o diyor. Nereden aldığımı bilmedikçe hiç kimseye benim görüşüm ile amel etmesi helal olmaz demiştir. Evet kardeşlerim, İmamların hepsinin böyle çok güzel sözleri var. Evet. İmam-ı Malik, ben bir beşerim. Doğruyu da bulurum, hata da ederim. Sizler benim görüşlerime bakın, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetine uyanı alın, uymayanı bırakın. Veyahut sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur, inen boğulur demiştir. Allah ondan razı olsun. İmam-ı Şafi, Allah ve Resulü'nün sünneti kendisine gizli kalmamış ve ulaşmamış kimse yoktur. Yani herkese Allah ve Resulü'nün her sünneti ulaşmamış olabilir. Ben bazen bir söz söylemiş, bazen de bunu terk etmişimdir. Eğer benim sözüm Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tersse, ben yaşamımda da ölümümde de ben bu sözden rücu etmişimdir demiştir. Allah kendisinden razı olsun. İmam Ahmet, beni taklit etme. Maliki, Şafii, Ezvai, aksine kaynağından al. Resulullah'ın sünnetine uy demiştir. Evet kardeşlerim, işte bunlar imamların sünnete sarılmayı emreden ve araştırma yapmadan mesnetsiz olarak başkalarının kendilerini taklit etmesini yasaklayan sözlerdir. Daha bunun gibi eşsiz nice alimlerin sözleri var ama biz tercümemizde bunların hepsini almak istedik ama hem yer hem de fazla zaman almasın diye bunlarla iktiva etmeyi uygun gördük. Kardeşlerim, mezhep taassubu ilk iki asırda yayılmamış, ancak üçüncü asrın başlarından sonra yayılmaya başlamıştır. Çünkü üçüncü asrın başında İslam ümmetinin büyük fetihlere mazhar olduğu hiç kimse için gizli kalmaz. Bundan dolayı İmam Malik, Allah ondan razı olsun, bu ümmetin sonu ancak baştakilerin düzeldiği bir inançla düzelir demiştir. Evet. Bu ümmetin evvelkileri taklitçilik, bidatlarla ve heva ve hevese uymakla düzelmemiş. Onlar delile, ittiba ile düzelmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, de ki, işte benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Evet. Kardeşlerim, taklidin sonucu ümmet, grup ve hiziplere ayrıldı. Yine bu taklitçiliğin eseri olarak bidatlar yayıldı. Sünnetin izleri gizlendi. Akli hareketler, fikri cereyanlar hep ön plana çıktı. Ümmetin şahsiyeti zayıflatıldı, ilmi otorite kayboldu. Böylece ümmete kurtarıcı bir hayatı kaybettirerek gelişmesini ve ayağa kalkmasını engellediler. Yabancılar bununla bir gedik bularak İslam'ın özüne nüfuz etmeye başladılar. Düşün ey Müslüman kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini azı dişleriyle sımsıkı sarılanlardan ol ve onun sünnetine muhalif olan söz ve ameli terk et. Çünkü Allah Azze ve Celle artık Allah ve Resulünün emrinden uzaklaşıp gidenler kendilerini bir fitnenin çarpmasından yahut onlara pek acıklı bir azabın gelip çatmaksından sakınsınlar buyurmuştur. Umarım tercüme ettiğimiz Muhammed bin İsmail Ebu Abdullah'ın Sahih Buhari adlı eseri hayra vesile olur ve ümmetin dirilişine fayda verir.
Abi selamünaleyküm.
Aleyküm selam merhaba. Ey Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik ver, ahirette bir güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, hesap günü ayağa kalkacağımız gün bana, ana ve babama ve bütün iman edenlere mağfiret eyle. Kardeşlerim, tercümeyi takip ettiğimiz metot, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muradına en yakın manayı yakalayabilmek amacıyla Sahih Buhari'nin meşhur ve alimler katında muteber olan İbn Hacer el-Askalani'nin Fethul Bari eserinden büyük ölçüde faydalandık. Elimizdeki Fethul Bari nüshası ise Şeyh İbn-i Baz'ın, Allah ona rahmet etsin, Bulağ, Ensari ve Selefi baskılarından yaptığı çok kıymetli bir çalışmayla ortaya çıkmıştır. Sahih Buhari içerisindeki kitapların, babların ve hadislerin rakamlandırılması ise Muhammed Fuat Abdülbaki, ki Allah ona rahmet etsin, onun tarafından yapılmıştır. Hadisin senedinde ise zincirin en sonundaki raviyi aldık, geri kalanı ise tercüme etmedik, fakat Arapça metninde olduğu gibi bıraktık. Hadisleri tercüme ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muradının hasıl olabilmesi için geniş ve açıklamı tercümeye gittik ve bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadise yüklediği mana büyük bir titizlikle hadise lanse edilmeye ve bu konuda hadis ulemasının görüşlerine başvurduk. Sahih Buhari, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynak olarak kabul ettiler ve Muhammed ümmeti bu kitabı kabul edip hadislerin tamamının sahih olduğu hükmünü vermişlerdir. Gerçekten övgüyü hak etmiş bir kitaptır. Allah bu eseri Arapçadan Türkçe'ye aktarmayı bizlere nasip ettiği için hamd senalar olsun. Rabbim ahiret azığı kılsın. Okuyan insanlara ise öğrenme, arınma, yaşama, hıfz etme ve anlatmayı nasip etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, vahyin başlangıcı kitabı. Birinci hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Vahyin başlangıcının nasıl olduğu babı şu ayetle başlıyor kardeşlerim. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi ey Muhammed sana da vahyettik. Nisa 163. Bu babın birinci hadisi Ömer İbnül Hattab'dan gelen bir rivayettir ki Allah ondan razı olsun. Minber üzerindeyken ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim demiştir. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği neyse eline geçecek olan da ancak odur. Artık her kim elde edeceği bir dünya menfaati için veya nikah edeceği bir kadından dolayı hicret etmişse onun hicreti hicret etmiş olduğu şeyedir buyurmuştur. Kardeşlerim, bu kitap sünnet vahyini toplamak için yazıldığından İmam Buhari kitaba vahyin başlangıcı konusuyla başlamış, vahiy şer'i amelleri açıklamak için indirdiğinden Buhari ameller niyetlere göredir hadisiyle ilk başlangıcını yapmıştır. Bu söz hakikaten çok önemli bir söz olmakla birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ameller ancak niyetlere göredir derken burada niyetin önemini gündeme getirmiş ve her kimin niyeti taşıdığı o niyet neyse eline geçecek olanın da ancak o olduğunu söylemiş. Kimin niyeti Allah'a ve Resulüne ise aleykümselam, eline geçecek olanın o olduğunu, kimin de niyeti dünyalık bir kadına, dünyalık bir meta ise onun da eline geçecek o olduğunu söylemiştir. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Mesud, söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça, söz doğru niyette geçersizdir amel olmadıkça, söz doğru niyet, amel de geçersizdir, sünnete uygun olmadıkça demiş. Ve belki de bu hadisi en güzel tercüme etmiştir. İkinci rivayet Ayşe annemizden. Allah ondan razı olsun. Kendisine Allah Resulü aleyhissalatü vesselama, ey Allah'ın Resulü, sana vahiy nasıl gelir diye sorulduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bazı vakitlerde bana çıngırak sesi gibi gelir ki bana en ağır geleni budur. Benden o hal gider gitmez meleğin bana getirmiş olduğu sözü hafızamda tutarım. Bazen de melek bana bir insan suretinde gelir, benimle konuşur, ben de söylediklerini ezberime alırım buyurmuştur. Ayşe annemiz diyor ki, onu soğuğu şiddetli bir günde kendisine vahiy inerken gördüm. Kendisinden o hal geçtiğinde alnından terler boşanırdı buyurmuştur. Üçüncü rivayetimiz yine müminlerin annesi Ayşe annemizden. Allah ondan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vahyin ilk başlangıcı uykusunda gördüğü salih rüya şeklinde olmuş. Gördüğü hiçbir rüya yoktur ki tıpkı sabahın aydınlığı gibi çıkmasın. Sonra kendisine yalnızlık sevdirildi. Bir ay müddetle ki bu Ramazan ayıydı. Hira mağarasında kaldı ve İbrahim'in dini olan Hanifiye'den kalma ibadetlerle uğraşırdı. Ailesinden ayrılmadan önce yeteri kadar yiyeceğini alır, sonra tekrar Hatice'nin yanına gelip azığını alır ve mağarada ibadetine devam ederdi. Bu durum Hira mağarasında olduğu halde hak olan emir gelinceye kadar devam etti. Ona melek gelip oku dedi. Ben okuma bilmem dedi. Dedi ki melek beni aldı ve gücüm kuvvetim kesilinceye kadar beni tuttu. Sonra beni bıraktı. Melek dedi ki oku. Ben okuma bilmem dedim. Sonra beni ikinci kez alıp gücüm kuvvetim kesilinceye kadar beni tuttu. Sonra beni bıraktı ve oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Melek beni alıp üçüncü kez gücüm kuvvetim kesilene kadar tuttu. Sonra dedi ki yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı yapışkan bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine vahyolunan ayetler ve başından gelen kıssalarla ve korkarak Hatice binti Hüveylid'in yanına dönüp dedi ki beni örtün, beni örtün. Korkusu gidinceye kadar onu sarıp örttüler. Sonra onları Hatice'ye haber vererek kendimden korktum dedi. Hatice, sakın korkma. Allah'a yemin ederim ki Allah asla seni mahcup edip zor duruma düşürmez. Çünkü sen akrabana iyilik eder, herkesin yardımına koşar, insanların senden gayrısında bulunmadıkları maldan onlara verirsin, misafirini ağırlarsın, musibet anında insanlara yardım edersin dedi. Bundan sonra Hatice onunla birlikte amcasının oğlu Varaka İbnu Nevfel İbnu Esed İbnu Abdul Uzza'ya gitti. O cahiliyet zamanında Hristiyanlığı benimsemiş, İbranice yazı bilen ve İncil'den Allah'ın dilediği kadar İbranice yazan yaşlı ve kör olmuş birisiydi. Hatice ona dedi ki, ey amcamın oğlu, ey kardeşimin oğlu, kardeşimin oğlunu bir dinle dedi. Varaka, ne oldu ki ey kardeşimin oğlu diye sorunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gördüklerini ona anlattı. Varaka ona şöyle dedi. Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur, Cibril'dir. Keşke senin davet ettiğin günlerde sana yardım etmek için genç olsaydım. Kavminin seni çıkaracakları zaman keşke hayatta olsaydım. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, onlar beni çıkaracaklar mı ki? O da, evet, senin getirdiğini getirmiş hiçbir kimse yok ki ona düşmanca davranılmasın, eziyete uğramasın. Şayet senin çıkarılacağın o güne yetişirsem sana yardım ederim cevabını verdi. Ondan sonra aradan çok geçmedi, Varaka vefat etti. Bir müddet vahiy kesildi. Evet kardeşlerim, bu hadis-i şerif de vahyin başlangıcının oluşturduğu bir rivayettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a önce yalnızlık sevdirilmiş. Çünkü her davetçinin başına gelen ilk bela veyahut musibet insanların içinde yalnız kalmaktır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da davetine başlamadan önce kendisine yalnızlık sevdirildi. Sonra mağaraya çekildi. Sonra vahiy meleği gönderildi. Vahiy geldiğinde ise ilk defa bir vahiy meleğini görmesi hasebiyle Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok etkilendi ve akabinde korktu. Ve akabinde hemen evine geldi. Üzerinin örtülmesini istedi. Sakinleştiğinde ise müminlerin annesi kendisine korkmamasını, senin çok güzel bir ahlaklı bir insan olduğunu, ondaki güzel ahlakları tek tek zikredip kendisini teskin etmiş ve Allah sana zulmetmez çünkü sen onun emrini yerine getirensin. Ama gel bak, amcaoğlu dinin alimlerinden, bir de ona soralım, sen başına gelenleri bir anlat diyerek işin ehline götürmüş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine gelenin Cibril olduğunu Varaka'dan öğrenmiştir. Bu da vahyin başlangıcı olması hasebiyle İmam Buhari bunu vahyin başlangıcı bölümüne almıştır. Kardeşlerim, burada bu rivayette dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de ravi Ayşe annemizdir. Halbuki Ayşe annemiz bu rivayeti yapabilmesi için Peygamber Aleyhisselam'ın kendisine nübüvvetin geldiğinde hayatta olması veyahut eşi olması gerekirdi, değil mi? Halbuki Ayşe annemiz bu vahiy geldiğinde belki de hayatta yoktu ve eşi de değildi. Bu rivayet mürsel bir rivayettir. Mürsel hadisleri bazıları zayıf veya uydurma rivayetlerden ele alırlar. Halbuki burada büyük hata ederler. Mürsel hadis raviyi atlayarak direkt peygamberi görüyormuş veyahut duymuş gibi yapılan rivayetlerdir. Sahabenin mürseli olduğu gibi tabiinin de mürseli vardır. Burada önemli olan senette kopukluğun olmamasıdır. Mesela mürsel rivayetleri yapanlardan birisi Hasan-ı Basri'dir. Kendisine neden bu kadar mürsel rivayet yapıyorsun diye sorduklarında, ben falan savaşta 2 sene 300 tane sahabeyle birlikteydim. Onlar yalan namına bir şey bilmezlerdi. Ama şimdi falan oğulları filan oğulları çıktılar da bizler senet zikretmek zorunda kaldık demiştir. Mürsel hadisler zayıf rivayetler değil, aksine senedi muttasılsa amel edilen rivayetlerdir kardeşlerim. Allah bu rivayetlerden hakkıyla istifade edenlerden eylesin. 4 nolu rivayet. İbn-i Şihab şöyle dedi: bana Ebu Seleme İbni Abdurrahman haber verdi. Cabir İbni Abdullah el-Ensari vahyin gelişinin bir müddet kesilmesinden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Ben bir gün yürürken gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım ki Hira'da bana gelen melek gökyüzü ile yeryüzü arasında bir kürsü üzerinde oturmuş. Ondan korktum. Eve dönüp beni örtün dedim. Bunun üzerine Allahu Teala ey örtüye bürünen kalk ve uyar. Rabbini tekbir et. Elbiseni temizle. Günahlardan uzak dur ayetlerini indirdi. Artık vahiy kesilmeksizin devam etti. Evet kardeşlerim. Beşinci rivayet bize Musa İbni İsmail bildirip şöyle dedi. Bize Ebu Avane bildirip şöyle dedi. Bize Musa İbni Ebu Ayşe bildirip şöyle dedi. Bize Said İbni Cübeyr İbni Abbas'tan Allahü Teala'nın ey Muhammed Cibril sana Kur'an'ı okuyup okurken unutmamak için acele edip dilini Kur'an'la hareket ettirip durma. Yani Kıyame 16'dan 19. ayetinin tefsiri hakkında şöyle dediğini bildirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam indirilen ayetlerin hıfzını zorlukla yapmaya çalışır ve bundan dolayı dudaklarını çokça oynatırdı. İbn Abbas dedi ki ben de tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarını oynattığı gibi sizlere öylece dudaklarımı oynatıyorum dedi. Said diyor ki İbn Abbas'ın dudaklarını oynatır gördüğüm gibi ben de dudaklarımı oynatıyorum ve dudaklarını oynattı. Bunun üzerine Allahü Teala ey Muhammed Cibril sana gelip vahyi indirdiğinde dilini debreştirme, onu kalbine nakşedecek, daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz ayetini indirdi. Evet. Demek ki kardeşlerim indiren Allah, onun beyanını öğreten de yine Allah. Yani Kur'an ve hikmet, Kur'an ve sünnet. Biri medlu, biri gayrimedlu. Her ikisi de Rabbimizden ve Allah Azze ve Celle Kur'an'ı senin kalbine nakşedecek, daha sonra onun beyanını öğretecek de biziz diyerek Kur'an ve sünnet bütünlüğünü bizlere bildiriyor. Altınoğlu rivayet İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. En cömert olduğu zaman da Ramazan ayıydı ki bu ayda Cibril'le buluşur, onunla Ramazan'ın her gecesinde buluşur ve Kur'an'ı karşılıklı mütalaa ederlerdi. İşte bu sebeplerden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayır dağıtmakta sürekli esen rüzgardan daha cömert idi. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnşallah günlük bir saat okuyup noktalayalım. Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.